Ayrım 39.
Bu ketlenmiş ya da bastırılmış cinsellik böylece zenci erkeklere yansıtılıyor ve onlar eziliyordu. Dolayısıyla beyaz adam siyah adamın cinselliğini bastırarak kendi cinselliğini denetim altında tutabiliyordu. Diğer tutumlar benzer biçimde benlik savunucu bir işleve hizmet eden eğilimler olarak çözümlenmektedir. Örneğin sevgi ve inceliğin ifadesine ilişkin kişisel çatışmaları bulunanlar için insan sevmezlik ve benzerleri gibi. Yaygın olarak belirlenmiş önemli diğer bir işlevler sınıfı da bilgi ya da nesne değerlendirmesidir. Bazı tutumlar yalın bir biçimde bireyin dünyasını anlamasına ve karşılaşabileceği tutum nesnelerine ilişkin olarak davranışı hazır duruma gelmesine yardım ederler. Varsayımsal olarak insanlar televizyonda gördüklerinin ya da gazetede okuduklarının çoğuna böyle tepki gösterirler. Kendileri için hiçbir zaman amaçlarına ulaşmada bir araç işlevi görmeyecek olan ve bilinçaltı çatışmaların çözülmesinde pek yardımcı olmayan çok sayıda şey hakkındaki tutumları yalnızca nesneleri anlamak ve bir yerlere yerleştirebilmek için benimserler. Tutumların oluşmasına ve değişmesine işlevselci yaklaşım çok fazla araştırmaya yol açmamıştır. Birkaç çalışma bireyin gereksinimlerini ölçmeye ya da deneysel olarak gereksinimlerini değiştirmeye ve sonra da gereksinim giderici tutum konumlarını benimseyip benimsemeyeceklerini belirlemeye çalışmıştır. Ancak bu çizgideki araştırmalar destekleyici çok fazla kanıt sağlayamamışlardır. Çoğu kez işlevselci yaklaşım tarihçiler, siyaset bilimcileri ve sosyologlar tarafından belirli bireyler ya da insan gruplarına sahip oldukları tutumlara niçin sahip olduklarını olay sonrası açıklama yolu olarak kullanılmaktadır. Bilişsel tutarlılık. Tutumların araştırılıp çalışılmasında yararlanılan diğer bir temel çerçevede bilişsel tutarlılık kuramıdır. Gerçekte Levin, Haider, Abelson, Festinger, Osgood ve diğerlerinin geliştirdikleri birbirine oldukça benzer bir dizi kuram vardır. Bu kuramlar önemli bazı açılardan farklılıklar gösterirler. Fakat hepsinin temelinde yatan görüş aynıdır. Hepsi de insanların bilinçleri arasında tutarlılık göstermek eğiliminde oldukları ve bunun tutumları gelişme ya da biçimlenmesinde temel etken olduğu varsayımı ile işe başlarlar. Bu kuramlara göre birbirleriyle tutarsız birçok inanç ve değere sahip olan bir birey bunları daha tutarlı hale getirmeye çalışır. Benzer biçimde eğer bilinçleri tutarlıyken tutarsızlığa yol açacak yeni bir bilinçle karşılaşmışsa tutarsızlığı en aza indirmeye çabalar. Bu kuramsal yaklaşım temelde diğer psikolojik olgulardan çok tutumlara ilişkin olarak geliştirildiği için üzerinde biraz daha durmamız yararlı olacaktır. Denge kuramı. 5. bölümde tutarlılık kuramının uygulanabileceği yalın bir bilişsel sistem üzerinde durmuştuk. Böyle bir sistem, iki tutum nesnesi ki bunlardan biri genellikle diğer bir kişidir. Bunlar arasındaki ilişki ve bireyin bütün bunlara ilişkin değerlendirmelerinden oluşur. Sistemde 3 değerlendirme vardır. Nesnelerin her birine ve nesneler arasındaki ilişkiye ait bireyin değerlendirmeleri. Güçlerinde bir farklılık bulunmamak koşulu ile her değerlendirmenin olumlu ya da olumsuz olduğunu varsayarsak, 8-8-2'de gösterildiği gibi olası 4 durum ortaya çıkacaktır. Değerlendirmelerin hepsi olumlu, ikisi olumlu, biri olumsuz, biri olumlu, ikisi olumsuz ya da tümü olumsuz olabilir. Birinci ve üçüncü durumlar dengeli ya da bilişsel olarak tutarlı sayılırlar. Bilişsel tutarlılığa ilişkin olarak Haider 1958 ve diğerleri tarafından ortaya atılan bu yaklaşıma denge kuramı adı verilmektedir. Kuramın ana fikri dengesiz olan bir sistemin dengelilik yönünde değişeceği biçimindedir. Şekil 8.2. Dengeli ve dengesiz bilişsel yapılar. Artı ve eksi işaretleri sırasıyla olumlu ve olumsuz ilişkilerin yönünü gösterir. Kuram dengesiz durumların değişerek dengeli durumlara dönüşmek eğiliminde olduklarını kestirir. Bu yaklaşım yukarıda betimlenen yalın durumla sınırlandırılmak zorunda değildir. Kuramsal olarak herhangi bir sayıda nesne çiftine uygulanabilir. Ancak araştırmaların çoğu iki kişi bir nesne ve bunlar arasındaki ilişkileri içeren durumlar ve bir kişinin iki nesne hakkında düşündüğü bilişsel yapılar üzerinde de yapılmıştır. Denge kuramına göre ise bütün bu durumlar aynıdır. Hepsi de üçlüdürler, yani üç ögeyi içerirler. Ögeler iki kişi ve bir tutum nesnesi, üç kişi ya da bir kişi iki tutum nesnesi olabilir. Her durumda her öge çifti arasındaki duygusal ilişki ya olumlu, parantez içinde iyidir, sever, tutar, onaylar, destekler, yardım eder, kapa parantez ya da olumsuz, aç parantez, kötüdür, karşı çıkar, sevmez, tutmaz, onaylamaz, kapa parantez olarak nitelenebilir. Böylece bu durum üçlü içinde üç duygusal ilişkiye yol açar ve üçlünün ne zaman dengeli, ne zaman dengesiz olduğunu anımsayabilmek ya da anlayabilmek için yalın bir kural vardır. Bu üç ilişkinin üçü de olumlu ya da ikisi olumsuz, biri olumlu ise aç parantez olumsuz ilişki sayısı 0 ya da 2, kapa parantez durum dengelidir. Bu nedenle eğer Joe Susan'ı sever fakat Susan sigarayı severdi, Joe sigarayı sevmezse, aç parantez bir ilişki olumsuzsa, kapa parantez üçlü dengesizdir. Nixon, Haldeman ve Mitchell birbirlerini sevdikleri sürece üçlü dengelidir. Haldeman ve Mitchell birbirlerine düşmeye başlarlarsa ortada sorun vardır. Eğer doğum kontrolü hapları ile birlikte sağlığınızı da seviyorsanız, hapın sağlığınız için tehlikeli olabileceğini düşünmediğiniz sürece tutumlarınız dengelidir. Hapla sağlık arasındaki olumsuz ilişki bunlardan her birine yönelik olumlu tutumlarınıza dengesizdir. Denge kuramına göre dengesizlik dengeli bir duruma dönüşme doğrultusunda değişim için kişi üzerinde baskıya yol açar. Daha sonra da tartışacağımız gibi değişme bir dizi farklı biçimde görülebilir. Burada denge kuramının dengesizliğin etkisini kestirirken en az çaba ilkesini benimsediğini belirtmek yeterlidir. Kişi elinden geldiğince az sayıda ama yine de dengeyi sağlayabilen duygusal ilişkiyi değiştirmeye çalışacaktır. Joe belki de söylendiği kadar tehlikeli olmadığına karar vererek ya Susan'ın sigarasına katlanacak, ya Susan'a karşı sevgisini azaltabilecek ya da onu sigarayı bırakmaya ikna etmeye çalışacaktır. Fakat büyük bir olasılıkla dengeyi sağlayacak bile olsa sigaraya ilişkin düşüncesini değiştirmeyi, Susan'ı sigaraya bırakmaya ikna etmeyi ve Susan'dan vazgeçmeyi birlikte yapmayacaktır. Bu araştırmaların temel değeri bilişsel tutarlılık görüşünü çok yalın sözcüklerle betimlemeleri ve tutumlar konusunda düşünme ve onları kavramlaştırma için uygun bir yol sağlamalarından kaynaklanır. Denge kuramı belirli bir durumda bir tutarsızlığı giderebilmenin birçok yolunun bulunduğunu açıkça gösterir. Dikkatimizi tutum değişiminin en önemli yönlerinden birisi, değişik çözüm yollarından hangisinin benimseneceğini belirleyen etmenler üzerinde odaklaştırır. Gelecek bölümde bu konuya tekrar dönülecektir. Uygunluk kuramı. Tutum değişikliği durumlarına en doğrudan uygulanabilecek denge kuramı türevi Osgood ve Tannenbaum 1966 tarafından önerilmiş olan uygunluk, parantez içinde congruity kuramıdır. Bu yalnızca bir kişinin diğer bir kişi ya da nesneye yönelik olumlu ya da olumsuz tutumunun etkisi, aç parantez, belki de en yalın tutum değişikliği durumu, kapa parantez üzerinde duran bir kuramdır. Kişi K'nın nesne X hakkında iyi ya da kötü bir şey söylemesinin bizim K ve X'e ilişkin tutumlarımız üzerindeki etkisi nedir? Denge kuramı gibi uygunluk kuramı da bir tutum değişikliği durumunu birbirlerine bir değer yargısı ya da duygusal ilişki ile bağlı üç ögeli bir durum olarak düşünür. Diğer kişi, aç parantez, ki onu sevebiliriz ya da sevmeyebiliriz, kapa parantez, bu kişinin hakkında konuştuğu tutum konumu ki onu sevebiliriz ya da sevmeyebiliriz. Ve diğer kişinin o konum hakkındaki düşüncesi aç parantez desteklediğini ya da karşı olduğunu söyleyebilir. Kapa parantez. Uygunluk dengede olduğu gibi bu üç değerlendirme arasında çift sayıda parantez içinde 0 ya da 2 olumsuzdan oluşur. Uygunsuzluk değişiklik yönünde baskı yaratır ve değişikliğin yönü yine tutarlılığa doğrudur. Fakat uygunluk kuramı daha ileriye gider ve bu değerlendirmelerden her birinin gücünü dikkate alır. Diğer kişiyi az ya da pek çok sevebiliriz. Ölüm cezalarına az ya da tümüyle karşı olabiliriz. Bu durum hangi değerlendirmenin değişeceği ve ne kadar bir değişmenin olacağı konusunda çok daha özgür bir kestirmeye olanak sağlar. Uygunluk kuramı her ögedeki değişme miktarının onun göreli gücüyle ters orantılı olacağını varsayar. En güçlü ya da yeğin değerlendirmeyi en az değiştiririz. Aç parantez, büyük bir olasılıkla her değerlendirmeyi hiç değilse azıcık değiştirmekle birlikte. Kapa parantez. Eğer Ulusal Tüfek Sahipleri Derneği'nin UTS'de fanatik bir üyesi, yeni ve göreli olarak az tanınan valinin silahların kontrolü taraftarı olduğunu duyarsa, silahların kontrolüne ilişkin tutumunu çok fazla değiştirmeyebilir. Fakat valiyi sevmeyecektir. Öte yandan karısının isteği üzerine fırın temizleyici deterjan almak niyetiyle pazara gittiğini ve hiçbirinin ismini duymadığı için rastgele bir markayı aldığını ve eve dönerken yolda birisinin ona en kötü markayı seçmiş olduğunu söylediğini varsayalım. Büyük bir olasılıkla temizleyiciye ilişkin tutumunu değiştirecektir. Karısına karşı tutumunu değil. Uygunluk kuramının temel uygulaması tutum değişikliği sağlamada bir iletişim kaynağının etkililiğini kestirmede görülür. Ancak bu örneklerinde gösterdiği gibi iletişim kaynağına ilişkin değerlendirmemizde değişikliklerin olduğu unutulmamalıdır. Ve kuram böyle durumlara da uygulanabilir. Siyasal yaşamda tutulan fikirleri destekleyerek ve tutulmayanlara saldırarak siyaset adamlarının adlarını duyurmaya çalıştıkları durumların birçok örneği gözlenebilir. Eyalet valiliği seçimlerine katılan tanınmamış bir tutucu aday, parantez içinde ABD'de, genel olarak halkın karşı çıktığı suç oranlarının yüksekliğini ya da yüksek taşınmaz mal, yani emlak vergilerine karşı çıkarak taraftar toplamaya çalışabilir. Buna kötüye karşıyım yöntemi adı verilir. Karşıtı yöntemde ise tanınmamış bir siyaset adamı suçtan arınmış caddeler ve güçlü bir Amerika görüşü arkasında yerini alabilir. Buna da otorite taraftarıyım taktiği adı verilir. Her iki yöntem de etkilidir ve bu nedenle çoğu siyasetçi saldırmak için tutulmayan, savunmak için de tutulan görüş ve davalar bulmaya çalışır. Amaç görüş ya da davanın tutulma derecesini etkilemek değil, kendi tutulma derecelerini artırmaktır. Duygusal bilişsel denge kuramı. Denge ve uygunluk kuramları insanların değişik nesnelere karşı duygularını nasıl uzlaştırdıkları üzerinde dururlar. Ulusal Tüfek Sahipleri Derneği üyesi silahların kontrolüne ve yeni valiye ilişkin duygularını birbirleriyle nasıl tutarlı hale getirir? Fakat tutarlılık yaklaşımının daha ileri sonuçlarından birine göre insanlar bilinçlerini de duygularıyla tutarlı hale getirmeye çalışırlar. Diğer bir deyişle sorunla ilgili inanç ve bilgilerimiz kısmen duygusal tercihlerimizce belirlenir. Ateşli Ulusal Tüfek Sahipleri Derneği üyesi silahların kontrolüne ilişkin konumu yüzünden yeni valiyi yalnızca daha az sevmekle kalmaz. Aynı zamanda bu kişi hakkında farklı inançlar geliştirmeye başlar. Onu kolayca aldatılabilir, maymun iştahlı pek zeki olmayan, liberal seçmenlerinin gereksinimlerine karşı pek duyarlı olmayan ve benzeri birisi olarak düşünebilir. Diğer bir deyişle duygusal tercihleriyle tutarlı hale getirmek için bilişlerini değiştirir. Rosenberg 1960, tutumun merkezindeki nesneye ilişkin duygudaki bir değişikliğin yarattığı çok sayıda bilişsel değişikliği çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. Demeklerden zincirlere ırkların kaynaştırılmasına ve zincir beyaz ilişkileri sorununun tümüne ilişkin tutumlarının kapsamlı bir betimini istedi. Sonra onları hipnotize etti ve semtlerine yerleşen ve yerleşmekte olan zencilere ilişkin tutumlarının öncekinin tam tersi olduğunu söyledi. Eğer Denik daha önceden kaynaştırılmış yerleşime karşı idiyse, şimdi kaynaştırma taraftarı olduğunu ve tersi durumda da kaynaştırmaya karşı olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle, kaynaştırılmış yerleşime ilişkin olarak Denik'in duygusunu değiştirdi. Sonra Denikler hipnotik uykudan uyandırıldılar ve kendileriyle zenciler ve kaynaştırma konusundaki tutumları hakkında görüşüldü. Rosenberg, hipnotizma altında bir tek duyguda yarattığı değişikliği, deneklerin inançlarında ve kaynaştırma ile ilgili diğer bilişsel ögelerde eskisinin tersi yönde birçok değişikliğin izlediğini gördü. Irksal eşitsizliği ortadan kaldırmak, ırklar arasında uyum sağlamak ve benzerleri için kaynaştırılmış yerleşimin gerekli olduğuna inanır duruma geldiler. Böylece bu çok yönlü bilişsel değişiklikler, hipnotizma altında yaratılan değişikliklerin ortaya çıkardığı dengesizliği azaltmak amacına hizmet etmekteydi. Bilişsel tutarlılık kuramlarının kestireceği gibi tutarsızlığı azaltma doğrultusunda farklı bir dizi değişiklikle sonuçlanan baskılar vardı. Bilişsel çelişki kuramı. Bilişsel tutarlılık kuramlarının sonuncusu, İlk kez 1957'de Leon Festinger tarafından geliştirilen bilişsel çelişki kuramıdır. Bilişsel çelişki kuramının en belirgin odak noktası inanç ya da tutumlarla açık davranışlar arasındaki tutarsızlıklar olmuştur. İlk kez önerildiğinden beri bilişsel çelişki kuramı iki ana tutum davranış tutarsızlığı kaynağı üzerinde odaklanmıştır. Kararların ve tutuma ters düşen bir davranışta bulunmanın etkileri. Böyle tutarsızlıklar farklı bir dizi biçimde azaltılabilen ya da giderilebilen bir dizi bilişsel çelişkiye yol açarlar. Bu kuramı burada yalnızca kısaca tartışmakla yetineceğiz. Çünkü 12. bölüm ilginç kestirmeleri ve yol açtığı akıllıca yapılmış araştırmaları ile bu kurama ayrılmıştır. Festinger bir karar alınırken eldeki seçeneklerden her birinin olumlu ve olumsuz yönlere sahip olarak düşünülebileceği görüşünü ortaya attı. Bir kişi iki seçenekten birine karar verdiğinde yeğlenen seçeneğin olumlu, reddedilen seçeneğin ise olumsuz yönleri bulunabilir. Yeğlenen seçeneğin olumlu yönleri ile reddedilen seçeneğin olumsuz yönleri kararla tutarlıdır. Aç parantez ya da bilişsel çelişki kuramı deyimi ile çelişkisizdir. Kapa parantez. Yani seçeneklerin bu yönleri karar verme davranışı ile tutarlıdır. Ancak her iki seçeneğe ilişkin olarak da iş bu kadarla bitmediği için çelişki ortaya çıkar. Genellikle tercih edilen bazı kötü özellikleri, reddedileninde bazı iyi özellikleri vardır. Her ikisi de kararla çelişen bilişleri temsil ederler. Ve üzerinde ne kadar düşünülürse düşünülsün ya da ne kadar mantıksal olunursa olunsun, çoğu kararda biraz çelişki bulunur. Eğer bir Volkswagen yerine bir Jaguar almaya karar verirsek, Jaguar'ın rahatlığı, hızı ve ince görünüşü, Volkswagen'in ise kapalılık ve küçüklüğü kararla uyumludur. Fakat Jaguar'ın fiyatı ve tamirlerinin pahalılığı, Volkswagen kullanmanın ucuzluk ve kolaylığı kararla çelişkilidir. Ayrıca insanların tutumlarına ters düşen davranışlarda bulundukları durumlar da vardır. Bazen askere alınmalarda ya da nefret edilen bir rejimin ülkelerini ele geçirdiği durumlarda olabildiği gibi insanlar buna zorlanırlar. Bazen de aldatılarak bu duruma düşürülürler ya da çekilirler. Bazen suçluluk duyguları onları buna zorlar. 11. bölümde insanların inanmadıkları aç parantez tutumlarına ters düşen kapa parantez şeyleri yapmalarının bir dizi nedeni üzerinde duracağız. Burada belirtilmek istenen tutumlara ters düşen davranışlarda bulunmanın bilişsel çelişkiyle sonuçlandığıdır. Bilişsel çelişki kuramı çelişkinin büyüklüğünü ve seçilmesi en çok olası çelişki azaltma mekanizmasını etkileyen bir dizi koşul belirler. Tutum davranış farklılığı içeren durumlarda belirgin iki temel çelişki giderme yolu vardır. Belli bir biçimde davranışımızı geri almak, aç parantez ya da çok önemli olmadığına kendimizi inandırmak, kapa parantez ya da tutumlarımızı davranış doğrultusunda değiştirmek. Özet. Denge, uygunluk ve duygusal bilişsel denge kuramlarını çok ayrıntılı olarak anlatmadık. Yalnızca ana çizgileriyle sunduk. Çünkü bu kuramlar kendi başlarına etkili olmuşlardır ve bilişsel tutarlılık kuramlarının altında yatan temel görüşler konusunda bir fikir verirler. Bunlar yaptıkları kestirmelerden çok temelde açıklamaya çalıştıkları olgularda farklılık gösterirler. Denge kuramı en yaygın biçimde kişiler arası ilişkilerden çekiciliği, özellikle de benzer tutumları olan iki insan arasındaki çekiciliği açıklamada kullanılmaktadır. Ayrıca bir tutumun değişik ögeleri arasındaki tutarlılığa da geniş olarak uygulanmaktadır. Uygunluk kuramı öncelikle bir kaynakla aç parantez iletişimci, kapa parantez, dinleyicileri arasında görüş farkının bulunduğu etkileyici iletişim, parantez içinde propaganda, durumlarında ortaya çıkan tutarsızlığa uygulanmaktadır. Bilişsel çelişki kuramı genel olarak bir bireyin tutumları ile açık davranışları arasındaki tutarsızlıkları nasıl uyuşturduğu konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bütün bu küçük kuramlar yine de iki ana noktada anlaşmaktadırlar. Bir sistemde bir tutarsızlık olduğunda o sistemde daha tutarlı bir yapı yönünde değişme eğilimi görülür. Genel olarak bireyin en kolay çözüm yolunu seçtiği kabul edilirse bu değişiklik farklı birçok yoldan sağlanabilir. Yükleme kuramı. Yükleme kuramı da ilginç bir biçimde tutum değişikliği sorunlarına uygulanmıştır. Alışılmış olarak psikologlar bilinçlerindeki değişik biliş ve duyguları gözden geçirdikten sonra sonuçları ifade ederek insanların kendi tutumlarını kendilerinin belirlediğini varsayarlar. Daha önce de gördüğümüz gibi BEM 1965 insanların kendi tutumlarının ne olduğunu içlerini ya da bilinçlerini gözden geçirerek değil açık davranışlarından çıkarsama yaparak öğrendiklerini ileri sürdü. Diğer bir deyişle insanlar başkalarının tutumlarını nasıl çıkarsıyorlarsa kendi tutumlarını da öyle çıkartarlar. Var olan işaret ve ipuçlarını gözden geçirdikten sonra uygun yüklemeyi yaparak. Bu kurama göre içsel ya da kişisel bir yükleme yapıldığı sürece tutum değişikliği davranış değişikliğinin bir sonucudur. BEM, insanların kendi gerçek tutumlarını öğrenmek için içsel ya da kişisel kanıtları hiç kullanmadıklarına inanmaz. Fakat BEM'in araştırmaları insanların kendi tutumlarını çıkarsamada kanıt olarak şaşırtıcı derecede kendi açık davranışlarına ilişkin dışsal ipuçlarına ve bu davranışların içinde oluştuğu koşullara güvendiklerine işaret etmektedir. Bu görüşe ilişkin araştırmaları 12. bölümde tartışacağız. Şimdilik önemli olan genellikle içsel ya da kişisel olarak belirlendikleri düşünülen tutumların bile belirli bir ölçüde açık davranışa dayalı yüklemelerden etkilenebildiğidir. Tutumlar ve davranış. Bilimin başında bir tutumu duygusal, bilişsel ve davranışsal bileşenlere ayırdık. Tutum araştırmalarında önemli tartışmalardan biri tutumların davranışsal ögeleriyle ilgilidir. Önceleri yalın ve açık olarak kişinin davranışlarının tutumları tarafından belirlendiği varsayılıyordu. Diğer bir deyişle tutumlarla davranışlar arasında büyük bir tutarlılığın bulunduğuna inanılıyordu. Belirli bir politikacıyı tutan bir kişi oyunu da ona vermek eğilimindedir. Eğer esrarı seviyorsanız onu kullanmak eğilimindesinizdir. Zencilere karşı önyargılı iseniz büyük bir olasılıkla çocuğunuzu zencilerin çoğunlukta olduğu bir okula göndermek istemezsiniz. Tutum değişikliğine karşı gösterilen ilgi hemen tümüyle tutumların davranışları gerçekten etkilediği varsayımından kaynaklanmıştır. Fakat zamanla bu varsayıma ilişkin kuşkular belirmeye başlamıştır. Klasik bir araştırmada beyaz bir sosyoloji profesörü olan LaPierre, 1934, genç bir Çinli öğrenci ve karısı ile birlikte ABD'yi dolaştı. 66 otel ya da motelde konakladılar ve 184 lokantada yemek yediler. O zamanlar ABD'de doğululara karşı oldukça güçlü olumsuz önyargıların yani tutumların bulunmasına karşın birisi dışında bütün otel ve moteller grubu ağırladılar ve hiçbir lokanta servis yapmayı reddetmedi. Bir süre sonra aynı otel, motel ve lokantalara bir Çinli çifti konuk olarak kabul edip etmeyeceklerini soran bir mektup gönderildi. Mektubu yanıtlayan 128 kuruluştan %92'si kabul etmeyeceklerini belirttiler. Yani Çinli çift kişisel olarak hemen hemen kusursuz bir hizmet gördü. Fakat sonraki mektuplarda da hemen hemen genel bir ayrımcılığa hedef oldu. LaPierre ve ondan sonra birçokları bu bulguları davranışlarla tutumlar arasında belirgin bir tutarsızlığın kanıtları olarak yorumladılar. Hemen bütün kuruluş sahipleri hoşgörülü davranmış fakat daha sonra kendilerine sorulduğunda hoşgörüsüz tutum belirtmişlerdi. Yakın geçmişte bu ilk çalışmanın gerçeği yansıtma derecesi konusunda oldukça büyük bir tartışma çıkmıştır.